Ayrım 14.
Ali de sesin farkında, 5 basamak yukarıda durmuş bana bakıyor. Yanına gelince, bu da nedir başkomiserim diye soruyor. Biri şarkı söylüyor galiba. Şarkı değil başkomiserim, ilahi gibi bir şey. Anlamak için yaklaşmamız gerekiyor. Bir an soluklanıp yeniden çıkmaya başlıyoruz merdivenleri. Ali her zamanki gibi yine önde. Her adımda ses biraz daha belirginleşiyor. Ali, haklı bu şarkı değil, türkü de değil, ilahi, daha doğrusu dua. 4. kata vardığımızda sözleri anlamaya başlıyoruz. Sözlerin anlamlarını değil de hangi dilde söylendiklerini. Evet, bu sözcükler Arapça. Anlamını bilmesek de çocukluğumuzdan beri belki yüzlerce kez dinlediğimiz için artık aşina olduğumuz bu seslerin Kur'an-ı Kerim'den alınma bir dua olduğunu anlıyoruz. Muhtemelen ölülerin ardından okunan bir dua. İşin tuhafı, güzel sesli bir hocanın okuduğu duanın bizim maktulün evinden gelmesi. Hristiyan bir ölünün ardından okunan Müslüman duası. Kapının önünde Ali ile birbirimize bakıyoruz. Daha fazla beklemenin anlamı yok. Ardı ardına 3 kez zile basıyorum. Ama zil sesi içerideki duayı bölmüyor. Yoksa kapıyı açmayacaklar mı derken açılan kilidin sesini duyuyoruz. Aralanan kapıda dün gece Nazaret'in kapısında karşılaştığımız öteki korumanın uzun suratı görünüyor. Adı neydi bu herifin yahu? Ali'nin muhteşem belleği anında çalışıyor, hemen hatırlıyor korumanın adını. Merhaba Tayyar diyor alaycı bir sesle. Mevlit mi var? Tayyar yutkunuyor, yanıtlıyor. Dua okunuyor Yusuf abi için. Ali eliyle kapıyı iterek, bak şimdi olmadı Tayyar diyor. Biz niye davetli değiliz? Ali'nin iyice araladığı kapıdan giriyorum içeri. Tayyar çaresiz kenara çekiliyor. Amirim diyor durumu kurtarmak için. Salonda dua okunuyor. İsterseniz ben haber vereyim Meryem ablaya. Ben de Ali'nin esprili tavrını takınıyorum. Okunsun Tayyar. Ne sakıncası var evladım? Hepimiz Müslüman değil miyiz elhamdülillah? Tayyar yine de içeri yöneliyor. Ali omzundan yakalıyor onu. Nereye Tayyar? Dön yüzünü şu duvara. Bir mühimmat dökümü yapalım bakalım. Tayyar'ın gözlerinde kararsız bir ifade beliriyor. Ali anında çekiyor silahını. Duvara yaslan dedim sana. Yusuf abinin üzüntüsü seni sağır mı etti yoksa? Sesini yükseltiyor. Hadi. Tayyar yüzün duvara dönerek ellerini kaldırıyor. Ali aramaya başlıyor. Tayyar'ın belinden 9 milimetrelik bir baretta çıkıyor. 3 de şarjör. Ne kadar ayıp Tayyar. İnsan Mevlid'e silahla gelir mi? Diye takılıyor Ali. Tayyar'dan çıt çıkmıyor. Bunun ruhsatı var değil mi Tayyar? Var diyor Tayyar ama sesi cılız çıkıyor. Ali silahın namlusunu adamın böğrüne gömüyor. Hı? Ne dedin Tayyar? İyi duyamadım. Var, var dedim komiserim. Aferin Tayyar. Yoksa bu şarjörlerdeki kurşunları tek tek yedirirdim sana. Tayyar'ı hafiflettikten sonra önümüze katıp salona yöneliyoruz. Salonda önce Meryem'i görüyorum. Kızıl saçlarını siyah bir başörtüsünün altına saklamış, gözleri kapalı, avuçlarını açmış, pencerenin önündeki koltukta oturuyor. Yanındaki koltuk Can tarafından parsellenmiş, onun duayla Mevlid'le hiçbir ilgisi yok, şu iş bitse de gitsek der gibi sıkıntılı bir ifadeyle önüne bakıyor. Bu küçük törenin baş aktörü olan hocamız ise dün İncil'in durduğu masanın üzerine Kur'an-ı Kerim'i açmış, takkeli başını hafifçe sallayarak okumayı sürdürüyor. Kendini o kadar kaptırmış ki bizim içeri girdiğimizi bile fark etmiyor. Salonun ortasına doğru birkaç adım atınca Can görüyor bizi. Bizi görünce yüzündeki sıkıntı anında endişeye bırakıyor yerini. Hemen Meryem'e fısıldıyor. Polisler geldi. Meryem hiç acele etmiyor, göz kapaklarını usulca aralayarak bize bakıyor. Gözlerinde en küçük bir şaşkınlık belirtisi yok. Sanki gelmemizi bekliyormuş gibi bir hali var. Hiç konuşmadan eliyle boş koltukları göstererek oturmamızı istiyor. Bir an ne yapacağıma karar veremiyorum. Ali'nin de benden farkı yok. Gözlerini yüzüme dikmiş, ne yapacağız dercesine bakıyor. İkimizin de yardımına hoca yetişiyor. Avuçlarını yukarı doğru açarak duanın son sözlerini söylemeye başlıyor. Duayı bildiğimden değil, hocanın sözcükleri söylerken yaptığı vurgudan anlıyorum bunu. Hoca son olarak odadakileri Fatiha okumaya davet ederken bizi fark ediyor. Ters bir durum olduğunu anlıyor hemen. Duayı kesmiyor ama şaşkın gözlerle önce bize sonra Meryem'e bakıyor. Meryem başıyla duayı tamamlamasını işaret ediyor. Hocanın sesi gerginleşiyor, artık sözcükleri aceleyle okumaya başlıyor. Anlaşılan Meryem hakkında epeyce bilgiye sahip. Sonunda duayı tamamlayıp avuçlarını yüzüne sürüyor. Belki önde Tayyar, arkada Ali ile ben böyle salonun girişinde durmasak, ölen kişi için başka dualar da okuyacak, töreni tamamlayacak, başka sözler de söyleyecek. Ama varlığımız onu huzursuz ediyor. Allah rahmet eylesin diyerek Kur'an-ı Kerim'in kapağını kapatıyor. Başındaki takkiyi özenle katlayarak ayağa kalkıyor. Allah rahmet eylesin diyorum ben de. Sonra Meryem'e dönüyorum. Hoca Efendi'yi gönderseniz de artık dünya meselelerine dönsek. Önerim en çok Hoca Efendi'yi sevindiriyor. Sağ eliyle ince bıyığını sıvazlayarak kadına bakıyor. Meryem'in gözü bende. Hoş geldiniz Nevzat Bey diyor. Ziyaretiniz biraz vakitsiz oldu ama yine de hoş geldiniz. Haklısınız Meryem Hanım, vakitsiz geldik ama ne yaparsınız, vakitsiz cinayetler vakitsiz ziyaretlere yol açıyor. Neden bahsettiğimi çok iyi bilmesine rağmen hiç umursamıyor. Can'ın yüzündeki bütün kan çekilirken Meryem son derece sakin bir tavırla Tayyar'a sesleniyor. Hoca Efendi'yi kapıya kadar geçiriver. Tayyar'ın kararsız gözleri Ali'de. Neden öyle bakıyorsun Tayyar diyor Ali. Alaycılığını yitirmeden, sevap bize de lazım oğlum. Hadi hocayı birlikte yolcu edelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz muhabbete. Hoca Efendi iyice rahatlayarak Meryem'e yaklaşıyor. Kadının elini sıkarak, tekrar başınız sağ olsun Meryem Hanım kızım diyor. Rahmetlinin mekanı cennet olsun. Meryem ağırbaşlılığını hiç yitirmiyor. Amin. Dostlar sağ olsun Hoca Efendi. Dilinize sağlık. Hoca Efendi Ali ve Tayyar'la birlikte salondan çıkarken ben Meryem'in karşısındaki koltuğa geçiyorum. Yalnız anlamadım diyorum. Hristiyan biri için Müslüman duası biraz abes değil mi? Meryem hiç alınmıyor. Hristiyan Müslüman fark etmez. Dua duadır. Hepimiz aynı Tanrı'ya inanmıyor muyuz? Orası doğru da bir başka doğru daha var. Hepimizin inandığı Tanrı kimseyi öldürmeyeceksin diyor. Kulun canını kulun almasına asla izin vermiyor. Oturduğum koltukta öne eğilerek Meryem'in gözlerinin içine bakıyorum. Öyle değil mi? Meryem bakışlarını kaçırmıyor. Dünyadan vazgeçmiş gibi öyle korkusuz bir hali var ki açıkçası ürküyorum. Şimdi sağ yanındaki komodinin üzerinde duran çantasına uzanacak, içinden silahını çıkarıp üzerime boşaltacak diye geçiyor aklımdan. Ama sözlerimi sürdürüyorum. Sanırım artık rahatlamışsınızdır Meryem Hanım. Neden rahatlayacakmışım? Ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Bingöllü'den bahsediyorsunuz. Başka kimden olacak? Hiç istifini bozmuyor Meryem. Bingöllü'yü Tonguç vurdu diyor sadece. O da dün gece teslim oldu. Nereden biliyorsunuz? Çünkü yanındaydım. Ciddi bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Yapmayın Nevzat Bey, bunların hepsini biliyorsunuz. Tonguç olanı biteni anlatmış size. Evet anlattı. Onu sizin azmettirdiğinizi de söyledi. İnanmayan bir gülümseme beliriyor solgun dudaklarında. Sadece azmettirmekle kalmamışsınız diyorum sinirlendirmeye çalışarak. Bingöl'e bizzat siz ateş etmişsiniz. Hem de yakın mesafeden. Dudaklarındaki gülümsemeyi yitirmeden arkasına yaslanıyor. Boşa uğraşıyorsunuz Nevzat Bey. Tonguç'un size neler anlattığını biliyorum. Avukatından öğrendim. Olaylar sizin anlattığınız gibi olmadı. Evet, Tonguç'la birlikte Bingöllü Kadir'i görmeye gittiğimiz doğrudur. Hemen kesiyorum sözünü. Neden görmeye gidiyordunuz Bingöllü'yü? Neden olacak Yusuf'un katilini sormaya? Yani Yusuf'u sen mi öldürdün diyecektiniz. Evet, onu da soracaktık. Ama bara giderken Bingöllü ve adamıyla yolda karşılaştık. Onlar da bizi gördü. Bingöllü'nün adamı elini beline atarak silahını çekti. Bunun üzerine Tonguç kendini korumak için ateş etti. Adamın vurulduğunu gören Bingöllü de silahını çekti. Tonguç onu da vurdu. Olay bundan ibaret. Tonguç da size bunları anlatmış zaten. Ama gerçek bu değil diyorum başımı sallayarak. Sesim gergin, neredeyse öfkeli. Ne oluyor bana? Meryem'i sinirlendirmem gerekirken kadın benim asabım bozdu. Gerçek şu ki Bingöl'lüyü siz öldürdünüz. Doğru, onlarla yolda karşılaştınız. Doğru, sizi görünce Bingöl'lünün adamı Ferhat'ın eli refleks olarak beline kaydı. Ama ateş etmeye filan niyeti yoktu. Oysa siz niyetliydiniz, Bingöl'lüyü kesinlikle öldürecektiniz. Bu yüzden dün Nazaret'e geldiğimizde Bingöl'lüden hiç bahsetmediniz. Çünkü kendi intikamınızı kendiniz almak istiyordunuz. Yanık Fehmi'nin kızı, kınalı Meryem olarak buna mecburdunuz. Bingöl'lüyü vurmasaydınız, zaten bir kadın olarak güçlükle ayakta kaldığınız bu alemden silinip giderdiniz. Evet, Tonguç'un Ferhat'ı vurduğu da doğru ama sonra silahı siz aldınız ve Bingöl'lüyü öldürdünüz. Yeraltı yasası burada da değişmedi, racon yürürlüğe girdi, cinayeti Tonguç üstlendi. Meryem siyah eşarbını çözüyor, başını usulca sallayarak ona kınalı Meryem lakabını kazandıran kızıl saçlarını özgür bırakıyor. Tonguç neden yapsın ki bunu diye soruyor. Başka biri için neden hapse girsin? Ona ve ailesine yaptığınız iyiliklerin bedeli olarak, sadece bedel değil kuşkusuz, Tonguç bu cinayetin kendisine iyi bir kariyer kazandıracağını da düşünüyordu. Kim bilir, belki ileride sizin yerinize bile geçebilirdi. Bu yüzden işlemediği bir cinayeti seve seve üstlendi. Sizin için de en iyi çözüm buydu. Polise cinayetin Tonguç tarafından işlendiğini söylemenize rağmen yeraltı dünyası tetiği çeken kişinin aslında siz olduğunuzu bilecekti. Yani namusunuza leke sürülmemiş olacaktı. Öyle de oldu. Eminim şu anda sizin alemde bu cinayeti duymayan kalmamıştır. Yusuf abi Bingöl'ü mü öldürmüş? Soruyu soran Can şaşkınlıkla bir bana bir Meryem'e bakıyor. Olanların kendisini açıklamak istercesine söyleniyor. Sonra da Tonguç, Bingöl'lüyü mü öldürmüş? Gözlüklerinin ardındaki ela gözleri sitemle Meryem'e kayıyor. Neden bunlardan benim haberim yok? Yanıt Meryem'den değil, Tayyar'la birlikte salona dönen Ali'den geliyor. Sen yeraltı dünyasından mısın? Biz seni entel sanıyorduk. Entel lafına bile kızmayan Can, bütün içtenliğiyle durumunu açıklamaya çalışıyor. Ben sadece olayları duymadığımı söylemek istedim. Yeraltıyla filan ilgim yok. Yani Yusuf abiden sonra bir kişi daha öldürülmüş. Bakışları yine Meryem'e kayıyor. Kimse bana söylemedi. Meryem'in umrunda bile değil, çözdüğü başörtüsünü katlamakla meşgul. Ama genç adam ısrar ediyor. Gerçekten de Yusuf abiyi Bingöl'lü mü öldürmüş? Usulca başını kaldırıp Can'a bakıyor Meryem. Bunu bana değil Nevzat Bey'e soracaksın. Burada kanunu o temsil ediyor. Can'ın bakışları bana çevriliyor. Gözlerinde derin bir merak. Açıklamadan önce ben de Meryem gibi arkama yaslanıyorum. Sen okumuş çocuksun Can, bilirsin diyorum. Şu dünyada iki tür insan vardır. Gördüğüne inananlarla, gördükleriyle yetinmeyip gerçeği arayanlar. İkinci türden insanlar duyduklarıyla, gördükleriyle yetinmezler, gerçeği bulmak için hep yeni deliller ararlar. Kendi inançlarını, kendi düşüncelerini, kendi dünyalarını yıkmak pahasına da olsa, korkunç da olsa olayların perdelediği gerçeği bulmaya çalışırlar. Gördüğüne inanan ilk türden insanlara gelince onlar hayata, olaylara bakarken gerçeği değil, inandıklarını doğrulayacak deliller ararlar. Yaşananların içinden kafalarındaki düşünceyi onaylayacak olayları cımbızla çekip alırlar. Çünkü başka türlüsüne inanmak onların inançlarını, düşünce tarzlarını, dünyalarını yıkacaktır. Dünyalarının yıkılmasını göze alamazlar. Bütün o cesur havalarına rağmen aslında içlerinde büyük bir korku vardır. Onları yönlendiren bu korkudur işte. Korktukları için hata yaparlar. Tıpkı Meryem'in Bingöl'lü Kadir'i öldürerek yaptığı gibi. Can kulaklarını açmış ilgiyle sözlerimi dinlerken Meryem neler saçmalıyor bu adam dercesine bakıyor. Ali ile Tayyar'ın da Meryem'den çok farkları yok. Her ne kadar Ali bizim Nevzat başkomiser boş konuşmaz inancını koruyorsa da Tayyar'ın yorgun bir öküz gibi boş boş bakan gözleri söylediklerimden hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. Meryem'e dönüyorum, sesim de biraz yükselterek anlatmayı sürdürüyorum. Evet Meryem Hanım, Yusuf'u Bingöllü öldürmedi. O cinayet Bingöllü gibi birinin tasarlayamayacağı kadar karmaşık bir olay. Bingöllü günlük ekmeğini çapulculukla çıkarmaya çalışan, hayatı kaymış zavallı bir adamdı. Yusuf'u öldürmek isteseydi bunu kendi bildiğince yapardı. Yani herkesin gözü önünde, muhtemelen de sizin eski barın içinde. Çünkü racon bunu gerektiriyordu. Evet racon diyorum. Bu kelime sizin için de çok önemli. Çünkü siz de racon yüzünden öldürdünüz Bingöllü'yü. Kusura bakmayın belki biraz ileri gidiyorum ama bana kalırsa Yusuf'a duyduğunuz sevgi azalmıştı. Baksanıza günlerdir görüşmüyormuşsunuz. Belki Yusuf ölmese ondan ayrılacaktınız. Ama ne yazık ki Yusuf siz ayrılmadan önce öldü. Ve Rojon artık sevmeseniz bile alem sizi sevgili bildiği için onun katilini öldürmenizi emrediyordu. Evet, hiç öyle aldırmıyormuş gibi bakmayın yüzüme. Söylediklerimin gerçek olduğunu siz de biliyorsunuz. Bingöllü'nün öldürülmesinin Yusuf'a duyduğunuz sevgiden çok sizin piyasadaki namınızla alakası var. Ama Yusuf'un katili Bingöllü değil. Boş yere öldürdünüz Bingöllü'yü. Zavallı Tonguç'u da boş yere hapse yolladınız. Meryem pür dikkat beni izliyor. Doğru mu söylüyorum yoksa onu tuzağa mı düşürmek istiyorum anlamaya çalışıyor. Elindeki eşarbı yandaki komidinin üstüne bırakarak Bingöllü değilse kim öldürdü Yusuf'u diye soruyor. Gülümseyerek cana bakıyorum. Ve böyle acelecidirler. O yapmadıysa öteki yapmıştır. Bir an önce öğrenip onu da ortadan kaldırmak isterler. Daha önce de söylediğim gibi racon böyle emretmekte çünkü. Oysa hayat bu kadar basit değildir. Cinayetlerse hiç basit değildir. En sıradanmış gibi görünen cinayette iç içe geçmiş onlarca neden bulabilirsin. Hele Yusuf'unki gibi son derece karmaşık bir cinayette. Bakışlarımı yeniden Meryem'e çeviriyorum. Hayır Meryem Hanım, henüz Yusuf'u kimin öldürdüğünü bilmiyorum ama size garanti verebilirim. Onu Bingöllü öldürmedi. Gözlerini kuşkuyla kırpıyor. Yanlış adamı öldürdünüz Meryem Hanım. Yakında siz de anlayacaksınız bunu. Meryem'in siyah gözleri yüzüme saplanmış öylece kalırken can hayretler içinde mırıldanıyor. Bütün bunlar dün gece oldu ha. Ne o Can Efendi, yoksa üzülüyor musun diyor Ali. Can burnunun üstüne düşen gözlüklerini sağ elinin orta parmağıyla yukarı iterek Ali'ye bakıyor. Neden üzüleyim ki? Neden olacak? Meryem Hanım'la Beyoğlu'nda itirafçı safarisine çıkamadım diye. Yok canım, ne ilgisi var? Ben olanlardan haberim olmadığını söylemek istedim sadece. Nevzat Bey diyor Meryem. Sesi duygu yüklü. Artık o aldırmıyorum tavırlarını bırakmış. Size yardım edeceğim demesini bekliyorum ama. Yanılıyorsunuz. Ben Yusuf'tan ayrılmayacaktım diyor. Onu seviyordum. Racon meselesi değil bu. Babamdan sonra kimsenin ölümüne bu kadar çok üzülmedim. Nemlenen siyah gözlerini kaçırıyor. Onu Bingöllü öldürmedi diyorsunuz ama elinizde ne bir delil ne de şahit var. Size neden inanayım ki? Üstelik Yusuf'un Bingöllü'den başka düşmanı yoktu. Sizin bildiğiniz yoktu diyerek kesiyorum sözünü. Söyler misiniz Meryem Hanım, Yusuf'u ne kadar tanıyordunuz? Tanıyordum. İnkar etmeyin, daha önce siz de söylediniz tanımıyordunuz. Can'la Malik dışında hangi arkadaşın tanıştırdı sizinle? Timuçin diye birinden bahsediyorsunuz, adamın yüzünü bile görmemişsiniz. Yusuf'un Hristiyan olduğunu söylüyorsunuz ama adam sünnetli. Can'a bakıyorum. Hı Can, sünnetli Hristiyan olur mu? Genç adam iyice şaşırmış durumda. Ne? Nasıl? Sünnetli Hristiyan olur mu diyorum. Olmaz diyor. Gerçi Hristiyanlığın ilk yıllarında önce Yahudi olup sonra İsa'ya inen kişiler sünnetliydi. Çünkü hepsi Yahudiydi. Hatta İsa bile sünnetliydi. Aslında bu konu Hristiyanlığın ilk yıllarında önemli bir tartışma konusu olmuştu. Antakya yöresinde dini yayan Aziz Pavlus sünnetin gerekli olmadığını savunuyordu. Kudüs'teki Hristiyanlarsa Yahudilikte var olan bu uygulamanın Hristiyanlıkta da sürmesini istiyorlardı. Sonuçta Aziz Pavlus'un dediği oldu, sünnet gerekli bir uygulama olmaktan çıkarıldı. Sağlık nedeniyle yapmışlar diye araya giriyor Meryem. Yüzü kızarmış, bu konuyu konuşmak onu utandırıyor olmalı. Ben de sormuştum. Çocukken ameliyat olmuş. Bu sorumuzu yanıtlıyor. Eğer Yusuf Meryem'e yalan söylemediyse. Şu Malik diyorum. Onunla ne tür bir ilişkisi vardı Yusuf'un? Sanırım bazı ticari işleri olmuş. Son yıllarda Malik kendini iyice dine verdiği için sadece dostluk ilişkileri vardı diyor Meryem. Severler miydi birbirlerini? Severlerdi diyerek Can yanıtlıyor soruyu. Malik amcanın yanında huzur bulduğunu söylerdi Yusuf abi. Malik geliyor gözlerimin önüne. Bir zanlı olarak değil, dünyanın kendi bedeninin ağırlığından kurtulmuş, yüzü huzur dolu bir ermiş olarak. Neredeyse başının üzerindeki haleyi bile göreceğim. Bu görüntüyü kendi sözlerimle kovuyorum kafamdan. Senin hemşehrinmiş Malik, öyle mi Can? Evet, o da Antakyalı. Aslında Müslüman bir ailenin çocuğudur. Sonradan Hristiyan oldu. Malik hakkında Can'dan öğrenmek istediğim çok şey var ama Meryem'in önünde konuşmak istemiyorum. Meryem Hanım diyorum yeniden kadına dönerek, bir konu daha var. Şu Timuçin denilen adam bize Yusuf hakkında çok şey anlatabilir. Onu nasıl bulabiliriz? Telefonu, adresi, yani adamın hakkında herhangi bir şey? Bilmiyorum Nevzat Bey, hiçbir şey bilmiyorum. Ya sen diyerek Can'a sesleniyor Ali. Sen de tanımıyor musun Timuçin'i? Adını duydum. Yanımda da birkaç kez telefonla konuştu ama hiç görmedim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Bir keresinde sordum. Bir arkadaş deyip geçiştirdi Yusuf abi. Peki Fatih adında birini duydunuz mu? Diye bu kez ikisine de soruyorum. Bu evde bir mektup bulduk. Yusuf'a yazılmış olduğunu düşünüyoruz. Mektubu Fatih adında biri yazmış. Adam bir ara hastanede yatmış. Rahatsızlığı filan olmalı. Yusuf size böyle birinden bahsetti mi? Can başını sallayarak Yusuf abi arkadaşlarından söz etmeyi pek sevmezdi diyor. Ne arkadaşlarından ne de ailesinden. Meryem'e bakıyor. Ailesinden hiç bahsetmedi bana. Sana anlatmış mıydı? Yok, bana da anlatmadı. Mardin'de akrabaları varmış ama onlardan da kimseyi tanıyamadım. Biz tanırız artık diyor Ali. Yusuf'un cenaze törenine geleceklerdir herhalde. Yusuf akrabalarından pek hoşlanmazdı. Törene onlar gelmese de olur. Zaten cenazeyi ben kaldıracağım. Ama diyor geniş alnı kırışan Can, Yusuf abiye Hristiyan töreni yapmak lazım. Ne gerekiyorsa yaparız diye kestirip atacak oluyor Meryem. Korkarım bu imkansız diyorum. Tokat yemiş gibi sarsılıyor kadın. Nedenmiş o? Sizi gözaltına almak zorundayız. Çünkü Tonguç dün geceki ifadesinde onun sizi azmettirdiğini söyledi. Olay yerinde olduğunuzu siz de gizlemiyorsunuz zaten. Tutuklanıp tutuklanmayacağınıza savcılık karar verecek. Savcılık sizi salıverse bile maktulle hiçbir akrabalığınız yok. Yani Yusuf'un naaşını size vermezler. Onu ancak akrabaları alabilir. Tören için akrabalarından izin almanız gerekecek. Gerekirse alırım ama onu sonra konuşuruz. Şimdi avukatımı aramam gerek. Meryem cep telefonundan avukatını ararken sizi gözaltına alacağız dememi yanlış yorumlayan Can, başkomiserim beni de mi gözaltına alacaksınız diye soruyor. Korkma Can, seni gözaltına almayacağız ama sakıncası yoksa bizimle emniyete gelmeni istiyorum. Konuşmak istediğim birkaç şey var.